Ayrım 2, Yörünge, Tezkeretsin, sayfa 21. Kalkış, 2. bölüm. 7 Temmuz, 2 yıl sonra. İptal. Uçuş uzmanı Emma Watson, kafasının içinde iptal komutunu katı yakıtla çalışan itici roketlerin gümbürtüsünün ve mekiğin sarsıcı tangırtısının içinden sanki kulaklığa bağırarak söylenmiş gibi açık ve net bir şekilde duydu. Aslında ekipten herhangi biri bunu ona yüksek sesle söylemiş değildi. Ama Watson o anda başka seçeneği olmadığının ve bunu bir an önce eyleme geçirmesi gerektiğinin farkındaydı. Önündeki kokpitte oturan komutan Bob Kittredge'den ya da pilot Jill Hewitt'den de duymamıştı bunu. Gerek de yoktu zaten. Ekip olarak o kadar uzun zamandır birlikte çalışıyorlardı ki birbirlerinin zihnini okuyacak noktaya gelmişlerdi. Kaldı ki Mekik'in uçuş konsolundaki kızıl uyarı ışıklarının yanıp sönmesi başka bir anlama gelemezdi de. Endeavour birkaç saniye önce atmosfer direncine karşı ilerleyen yörünge sabitleyicinin şiddetle sarsılmaya başlamasının ardından aerodinamik gerilimin zirve yaptığı Max Q noktasına ulaşmış, Kittredge'da titreşimleri bastırmak için gücü %70'e kadar düşürmek zorunda kalmıştı. Şimdi konsolda yanıp sönen ışıklar ise 3 ana motordan ikisinin kaybedildiğini söylüyordu. Geriye kalan tek bir ana motor ve 2 adet katı yakıt itici roket yörüngeye kadar ulaşmalarını sağlayamazdı. Kalkışı iptal etmek zorundaydılar. "Kontrol burası Endeavour," dedi Kittredge endişeden uzak keskin bir sesle. "Gücü arttıramıyorum. Sol ve orta motorlar Max Q'dayken durdu. Sıkıştık kaldık yani. Kalkış noktasına geri dönüş için iptal prosedürüne geçiyoruz."
"Anlaşıldı Endeavour. İki ana motorun durduğunu görebiliyoruz. Katı yakıt bittikten sonra iptale geçebilirsiniz."
Denetleme listelerini taramaya başlayan Emma çok geçmeden geri dönüş iptal prosedürü için kullanılan kartı bulup çıkardı. Gerçi o prosedürü ekipteki herkes ezbere biliyordu. Ama böyle acil bir iptal kararının telaşı içinde bazı hayati adımları atlayabilirlerdi. Dolayısıyla denetleme kartları böyle durumlarda can kurtaranları oluyordu. Kalbi güm güm atmakta olan Emma koyu renkle yazılmış eylem planına hızla göz gezdirdi. İki motorun durduğu geri dönüş iptallerinde hayatta kalmak mümkündü ama sadece teoride. Bunun için arka arkaya bir dizi mucizenin gerçekleşmesi gerekiyordu. Öncelikle yakıtın boşaltılıp son ana motorun durdurulması, ondan sonra da devasa dış yakıt tankından ayrılmaları şarttı mesela. Ardından Kittredge Mekik'in burnunu yukarıda tutup kalkış noktasına doğru harekete geçecekti. Sonrasında ise Kennedy'ye güvenli bir iniş yapmaları için sadece tek bir şansı olacaktı. Ufacık bir hata Endeavour'ın denizi boylamasına neden olabilirdi. Hayatları artık komutan Kittredge'in elindeydi. 2 dakika çizgisine yaklaşırlarken uçuş kontrolle sürekli irtibat halinde olan Kittredge'in sesi hala sakin, hatta biraz da bezgin geliyordu. 2 dakika çizgisi bir sonraki kriz noktalarıydı. CRT ekranında PC küçük 50 sinyali yandı. Roket iticilerin katı yakıt deposu planlandığı şekilde azalıyordu. Roketlerin yakıtın geri kalanını da bitirmesiyle birlikte Emma aniden düşen hızın sarsıntısını hissetti. Hemen ardından patlayarak tanktan ayrılan iticilerin ışıltısını gördü. Artık o gümbürtünün yerine uğursuz bir sessizlik almış, az önceki şiddetli sarsılma bitmiş, araç huzurlu denecek bir sükûnetle süzülmeye başlamıştı. Emma bu ani sessizlikte kendi nabzının hızlandığını, kalbinin özel kıyafetini bir yumruk gibi dövmekle olduğunu fark etti.
"Kontrol, burası Endeavour," dedi Kittredge, o tuhaf sükûnetini bozmadan. "Katı yakıt roketleri ayrıldı." "Anlaşıldı, biz de görebiliyoruz."
"İptali başlatıyorum," dedi Kittredge. Döner ibresi iniş noktasına geri dönüş seçeneğine ayarlanmış düğmeye bastı. Hemen ardından Emma içeriden Jill Hewitt'in seslendiğini duydu. "Emma, denetleme listesine başlayalım." "Tamamdır." Sonra yüksek sesle okumaya başladı Emma. Sesinin hem Kittredge'in hem de Hewitt'inki gibi sakin çıkmasına kendi de şaşırmıştı. Aralarındaki konuşmaları duyan biri büyük bir felaketle karşı karşıya olduklarını anlayamazdı. Artık hep birlikte otomatik moda geçmişler, önceki panik hislerini bastırmışlar, bundan sonraki hamlelerini yılların ezberine ve alıştırmalarına bırakmışlardı. Dönüş rotasını önlerindeki bilgisayarlar otomatik olarak belirleyecekti nasıl olsa. Kalan yakıtı da tüketerek aşağı doğru inişlerine devam ediyorlardı. Ve an itibariyle 120 kilometreye ulaşmışlardı bile. Derken sabitleyicinin dairesel hareketiyle birlikte mekik sersemletici bir hızla dönmeye başladı. Ardından burunları yaklaşık 400 mil aşağıda duran Kennedy'ye doğru çevrildiğinde bir süredir tepe taklak halde görmekte oldukları ufuk çizgisi de normale döndü.
Endeavor, burası kontrol. Artık ana motoru kesebilirsiniz.
Anlaşıldı diye karşılık verdi Kittredge. Şimdi başlıyoruz. Kumanda panosunda 3 motorun durumunu gösteren ışıklar birden kırmızı yanmaya başladılar. Ana motorlar kapatılmıştı. 20 saniye içinde de dış yakıt tankı ayrılıp suya bırakılacaktı. Hızla irtifa kaybediyoruz diye düşündü Emma ama evimize dönüyoruz. Sonra aniden çalan alarmla irkildi Emma. Konsolda yeni ışıklar yanıp sönmeye başlamıştı.
Kontrol, 3 numaralı bilgisayarı kaybettik diye bağırdı Hewitt.
Navigasyon vektörü gitti, tekrar ediyorum. Navigasyon vektörü gitti.
Eylemsizlik ölçümünden kaynaklanan bir arıza olabilir dedi. Emma'nın yanında oturan diğer uçuş uzmanı Andy Mercer, devreden çıkarın.
Hayır, veri yolunda bir hata da olabilir diye araya girdi Emma. Ben derim ki yedeği devreye sokalım.
Kabul edilmiştir dedi Kittredge sertçe.
Yedeğe geçiyoruz dedi Hewitt 5 numaralı bilgisayarı açarken. Ve vektörün yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte hepsi derin bir oh çekti. Ardından duydukları patlama boş yakıt tankının ayrıldığına işaret ediyordu. Tankın denize düştüğünü görememişlerdi ama bir kriz noktasını daha aştıklarının farkındaydılar. Mekik evine giden tombul tuhaf bir kuş gibi özgürce süzülüyordu şimdi.
''Lanet olsun!'' diye bağırdı Hewitt ansızın. ''Yardımcı güç ünitelerinden birini kaybettik.''
Yeni bir alarm sesiyle yerinden sıçradı Emma. Göstergeden de anlaşıldığı üzere yardımcı güç ünitesi gitmişti. Sonra bir alarm sesi daha çınladı. Emma'nın gözleri panikle konsollara çevrildi. Panelin dört bir yanında kırmızı uyarı ışıkları çakıp duruyordu. Üstelik video ekranlarındaki bütün veriler kaybolmuş, yerlerine uğursuz siyah beyaz çizgiler gelmişti. Felaket bir bilgisayar hatası, navigasyon bilgileri olmadan uçuyorlardı, flap kontrolleri de cabası.
Andy ile ikimiz yardımcı güç ünitesine bakıyoruz diye bağırdı Emma içeri.
Yedeği bir daha devreye alın.
Şalteri kaldırırken küfrü bastı Hewitt.
Bu iş hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar, böyle giderse.
Yeniden yap.
Yedeği devreye sokamıyorum.
Yana savruluyoruz diye bağırdı Emma, midesine aniden bir sancı saplanmıştı. Kittredge kumanda koluna asılmıştı ama sancak tarafına doğru fena halde savrulmuşlardı bile. Ufuk çizgisi önce dikey bir hal aldı sonra hepten ters döndü. Sağ taraf havaya kalkıp kendi etraflarında dönmeye başladıklarında Emma'nın içi bir kez daha kasıldı. Sonraki rotasyon ise daha hızlı olmuş, ufuk çizgisi mide bulandırıcı bir şekilde dönmüştü şimdi.
Bir ölüm girdabıydı bu.
Emma önce Hewitt'in homurdandığını duydu. Ardından Kittredge tam bir çaresizlik içinde onu kaybettim dedi. Daha da hızlanan ölümcül dönüş ani ve şok edici bir sona doğru sürükleniyordu. Sadece sessizlik vardı şimdi. Kulaklıklardan keyifli bir ses geldi.
''Millet, üzgünüm ama bu kez başaramadınız.''
Emma kulaklığını bir hışımla çıkarıp
''Ama bu haksızlık Hazel.'' dedi.
Ona Jill Hewitt de katıldı.
''Orada bizi öldürmek için elinizden geleni yaptınız. Kendimizi kurtarmaya fırsat bırakmadınız.''
Mekik uçuş simülatöründen ilk çıkan Emma oldu. Sonra o önde, diğerleri arkada, penceresiz kontrol odasına, konsolların başında oturmakta olan eğitmenlerinin yanına gittiler. Ekip lideri Hazel Barra yüzünde muzip bir tebessümle dönüp komutan Kittredge'in dört kişilik öfkeli mürettebatına baktı. Kıvır kıvır kahverengi saçlı ve dolgun vücutlu Hazel, o anaç görünümüne rağmen uçuş ekiplerini en zorlu simülasyonlara sokmaktan çekinmeyen, acımasız bir oyun kurucuydu. Ve ekipler hayatta kalmayı başaramayınca bunu kendi hanesine bir zafer olarak yazmaktan geri durmuyormuş gibi görünüyordu. İşin aslı Hazel her kalkışın bir felaketle sonuçlanabileceğinin farkındaydı ve astronotlarının gerekli hayatta kalma becerilerine sahip olmalarını istiyordu. Bir ekibi kaybetmek asla yaşamak istemediği bir kabustu onun için.
Bu sefer tam manasıyla belden aşağı vurdun Hazel diye çıkıştı Kittredge.
Sürekli hayatta kalıp duruyorsunuz. Ukalalığınızı biraz kırmak gerekiyordu.
Yapma ama diye araya girdi Andy. Kalkışta iki motoru birden durdurmakla neyin nesi? Üstüne bir de bozuk veri yolu. O yetmedi, bir de yardımcı güç ünitesini iptal ettin. 5 numaralı bilgisayarı devreden çıkarmanı saymıyorum bile. Bu kadar çok arızanın neresi gerçekçi merak ettim doğrusu.
Diğer eğitmenlerden Patrick dönüp sırıtarak baktı ona. Yaptığımız diğer şeyleri fark etmediniz bile.
Başka ne vardı?
Oksijen tankı sensörünüze de hata ekledim. Ayrıca basınç ölçümündeki değişimi fark etmediniz değil mi?
Sıra ona gelmedi ki dedi Kittredge gülerek. Aynı anda bir sürü arızayla boğuşuyorduk.
Hazel tombul kolunu ateşkes anlamında havaya kaldırdı.
Tamam arkadaşlar, biraz abartmış olabiliriz ama işin doğrusu geri dönüş prosedüründe bu kadar aşama kaydetmenizi biz de beklemiyorduk. Baktık ki fena gitmiyorsunuz, işi biraz daha enteresan hale getirmek için birkaç şey daha ekleyelim dedik.
Resmen bütün mekanizmayı göçerttiniz dedi Hewitt burun kıvırarak.
Sırf son zamanlarda fazla havaya girdiniz diye dedi Patrick.
Ona havaya girdiniz denmez, özgüveniniz güçlendi denir diye atıldı Emma.
Buna bizim de itirazımız yok zaten dedi Hazel. Özgüvenli olmanız iyi. Geçen haftaki genişletilmiş simülasyonda harika bir ekip çalışması gösterdiniz. Hatta Gordon Obi bile etkilendiğini söyledi.
Sphinx mi söyledi bunu? Kittredge'in kaşları hayretle havaya kalkmıştı.
Uçuş mürettebat operasyonları direktörü Gordon Obi öyle sessiz ve mesafeli biriydi ki Johnson Uzay Merkezi'nde onu gerçek anlamda tanıyan tek bir kişi bile yoktu.
Adam uçuş idare toplantılarında tek söz etmeden oturup dinlemesiyle meşhurdu. Ama kimsenin her bir ayrıntıyı zihnine kaydettiğinden şüphesi de yoktu. Astronotlar arasında hayranlıkla karışık, biraz da korku uyandıran biriydi o. Nihai uçuş listelerinin hazırlanmasındaki otoritesiyle bir astronotun meslek hayatını yüceltmek de onun elindeydi, batırmak da. Haliyle Kittredge'in ekibini övmüş olması gerçekten iyi haberdi.
Ancak diye devam etti Hazel, ayaklarının altındaki halıyı çekmek istermiş gibi, o bir işi fazlasıyla hafife almış olabileceğinizden endişeleniyor. Bütün bunların size bir oyunmuş gibi geliyor olmasından yani.
Obi bizden ne bekliyor acaba dedi Hewitt. Yere çakılmanın binlerce ihtimalini ezbere bilmemizi mi?
Unutma ki felaket sadece teoride olan bir şey değildir.
Hazel bunu sakince söylemiş olsa da bütün ekibi bir anlık sessizliğe sürüklemeyi başarmıştı. Challenger'dan beri astronot ordusunun her bir neferi bir sonraki büyük talihsizliğin bir anlık hataya baktığının fazlasıyla farkındaydı. 2,5 milyon kiloluk patlama gücüne sahip roketlerin tepesinde oturan biri mesleğinin tehlikelerine kayıtsız kalmamalıydı. Ama yine de uzayda ölüp gitmekten söz etmezdi hiçbiri. Çünkü bunu dile getirmek bu ihtimali kabullenmek demekti. Bir sonraki Challenger mürettebatına ismini yazdırmak demekti. Ekibin hevesini kırdığını fark eden Hazel, bunun bir alıştırma seansını bitirmek için iyi bir yol olmadığını düşünüp, baştaki eleştirel bakışından geri adım atmaya karar verdi.
Size bunu söylememin asıl nedeni zaten yeterince uyumlu olmanız. Demek istediğim, sizi zorlamak bizi de zorluyor. Uçuşa 3 ay kaldı ve siz belli bir forma girdiniz bile. Ama ben sizi daha da formda görmek istiyorum.
Başka bir deyişle arkadaşlar diye araya girdi Patrick. Bu kadar ukala olmayın.
Bob Kittredge başını utanmış gibiydi. Madem öyle hatamızı anlayıp tıpış tıpış eve dönelim biz de.
Fazla özgüven tehlikelidir dedi Hazel. Ardından oturduğu yerden kalkıp Kittredge'le burun buruna geldi.
3 mekik uçuşu deneyimi olan Kittredge öncesindeki savaş pilotluğu döneminden kalma güvenli duruşuna devam ediyordu. Ancak Hazel'da da ne Kittredge'den ne de diğer herhangi bir astronottan korkacak göz yoktu. İster roket bilimci isterse savaş kahramanı olsunlar fark etmezdi. Evlatlarının yuvaya sağ salim dönmeleri için elinden geleni yapmaya hazır anaç bir histi onunki.
Komutada o kadar iyisin ki Bob, ekibin de işlerini çocuk oyuncağı sanıyor.
Sana öyle geliyor, asıl iyi olan onlar.
Göreceğiz. Salı günü entegre simülasyon var. Bu kez gemide Hawley ile Higuchi de olacak. Asıl o zaman görün bakalım bizde daha ne numaralar var.
Tamam, bizi öldürmeye çalışmanıza lafım yok dedi Kittredge gülümseyerek, ama biraz insaflı ol.
Kaderin insafı olmaz diye karşılık verdi Hazel ciddiyet içinde. Benden de beklemeyin bunu.
Emma ve Bob Kittredge Fly by Night barındaki bir masada oturmuş, bir yandan biralarını yudumluyor, bir yandan da gündüzki simülasyon hakkında konuşuyorlardı. Dördü 11 ay önce 162 numaralı mekik uçuşu için bir araya geldiğinden beri adet edinmişlerdi bunu. Cuma akşamları Johnson Uzay Merkezi'nin yukarısındaki Fly by Night'ta buluşup eğitimin gidişatı, neleri doğru yaptıklarını, neleri geliştirmeleri gerektiği üzerine konuşuyorlardı. Bu ritüeli başlatan mürettebatının her bir üyesini kendi seçmiş olan Kittredge'di. Adam haftada 60 saatten fazla birlikte olmalarına rağmen paydos ettiklerinde bile evine gitmeye hevesli görünmüyordu. Emma bunu başlarda henüz yeni boşanmış olan Kittredge'in evde yalnız kalmaktan hoşlanmadığına yormuştu. Ama zamanla onu daha yakından tanıdıkça bu toplantıların aslında adamın işinden aldığı adrenalin coşkusunu biraz daha uzatmanın bir yolu olduğunu anlamıştı. Kittredge uçmayı seviyordu yani. Adam o ölümüne sıkıcı mekik talimatlarını okurken bile zevk alıyor, her boş anını NASA'nın T-38'lerinin kumandasında geçiriyordu. Ayaklarını yere bastıran yer çekimine bir garezi vardı sanki. Bu akşam ise mürettebatın geri kalanının erkenden gitmek istemelerine gücenmiş olacak ki her zamanki masalarında otururken pek bir keyifsiz duruyordu. Jill Hewitt yeğeninin piyano resitalindeydi. Andy Mercer de evde 10. evlilik yıl dönümlerini kutluyordu. Kısacası sözleştikleri saatte bir tek Emma ve Kittredge hazır bulunmuş, o haftaki simülasyonlarla ilgili analizleri tamamladıktan sonra ikisi de uzun bir sessizliğe bürünmüştü. İşle ilgili sohbet bitince konuşacak fazla bir şey kalmamıştı. ''Yarın T-38'lerden birine White Sands'a götüreceğim.'' dedi Kittredge. ''Sen de gelmek ister misin?''
''Mümkün değil, avukatımla randevum var.''
''Jack ve sen bu konuda kararlısınız demek.''
İç geçirdi Emma. Yoluna girdi artık. Jack de avukat tuttu, ben de. Gerisi yokuş aşağı yani.
Ama sanki o kadar da emin değil gibisin.
Basbayağı eminim ben diye karşılık verdi Emma, birasını masaya sertçe bırakarak. Peki neden o yüzüğü hala takıyorsun?
Parmağındaki altın alyansa bakan Emma hemen ardından bir hışımla çıkartmaya çalıştı ama beceremedi. 7 yıldır çıkarmadığı yüzük adeta etine kaynamış, yerinden edilmeyi reddediyordu sanki. Fakat Emma lanet okuyup yüzüğe bir kez daha asıldı ve nihayet derisini yüzme pahasına da olsa onu çıkarmayı başardı. Sonra da al bakalım dedi yüzüğü masaya bırakarak, artık özgür bir kadınım. Güldü Kittredge. ''Bu sizin boşanma süreciniz, benim evliliğimden uzun sürdü. Sahi hala neyin pazarlığını yapıyorsunuz?''
Üzerine aniden bir ağırlık çöken Emma sırtını koltuğa dayadı. ''Her şeyin. İtiraf edeyim ki ben de pek makul davranmıyorum. Birkaç hafta önce oturup neyimiz var neyimiz yoksa listesini çıkarmaya karar verdik. Ben ne istiyorum, o ne istiyor gibi şeyler. Bir de iki medeni insan gibi oturup konuşacağız diye söz verdik birbirimize.'' Sakin ve olgun iki yetişkin gibi. Gel gör ki listenin yarısına bile gelemeden birbirimizi yemeye başladık. Ama öyle böyle bir kavga değildi yani. Durup bir iç geçirdi Emma. Aslında Jack'le hep böyle olduklarını hatırladı. İnada inat, delicesine tutkulu. Aşkta da savaşta da aralarında kıvılcımlar çaktıran bir tutku. Bu arada anlaşabildiğimiz tek bir şey oldu dedi sonra. O da kedinin bende kalması.
''Daha ne istiyorsun işte?''
''Peki senin hiç pişmanlıkların oldu mu?'' diye sordu Emma Kittredge'a bakarak.
''Boşanmayla ilgili mi? Hiç olmadı.'' Gerçi verdiği cevapta kararsızlıktan eser yoktu ama nedense bunu söylerken ikisinin de bildiği bir gerçeği saklamaya çalışıyormuş gibi kaçırmıştı bakışlarını. Evet, Kittredge başarısız evliliğinin yasını tutuyordu hala. Milyonlarca kiloluk patlayıcıların tepesinde oturmaktan çekinmeyecek kadar korkusuz bir adam bile sıradan bir yalnızlık vakasının mağduru olabiliyordu.
Sorun burada aslında, biliyor musun? Geç olsa da anladım bunu diye devam etti Kittredge. İnsanlar bizim hayallerimizi anlayamadıkları için bizi de anlayamıyorlar.
Bir astronotla evli kalabilmesi için insanın ya bir aziz ya da keşiş olması gerekir. Ya da ölmüş müyüz, kalmış mıyız, aldırmayacak kadar vurdum duymaz biri. Acı acı güldü. Bonnie azize değildi bir. Hayallerimi anlamıyordu, bu da iki. Masanın üstünde ışıl ışıl parlayan alyansına baktı Emma. Çekisi anlıyor dedi sonra sakince. Çünkü bu onun da hayaliydi. Ama biliyor musun, bizi mahveden de bu oldu. Benim uçabilecek, onunsa uçamayacak olması, yerde kalacak olması yani.
Bir an önce büyüyüp gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyor o zaman. Bizim işimizi herkes yapabilir diye bir kural yok.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Keşke onun hakkında başarısız bir adaymış gibi konuşmasaydın.
İyi ama bu işlerden elini ayağını çeken kendisi olmadı mı?
Başka ne yapabilirdi ki? Uçuş görevi alamayacağını biliyordu. Uçmana izin vermeyeceklerse ayak altında dolanmanın ne manası var?
Bu kararı onun iyiliği için verdiler.
O sadece tahmine dayalı bir rapordu. Böbreğinde bir tane taş çıkması, bu bir daha olacak anlamına gelmez.
Peki o zaman Watson, doktor olan sensin. Bana şunu söyle, Jack'in mekik mürettebatında olmasını ister miydin? Bir sağlık sorunu olduğunu bile bile yani.
Emma bir anlık bir duraksamanın ardından cevap verdi. Evet, bir doktor olarak evet, isterdim. Çünkü Jack'in uzayda sorun yaşamayacak olması da kuvvetli bir ihtimal. Verebileceği hizmetleri düşündükçe neden onu yukarıda istemediklerini anlayamıyorum. Onunla boşanıyor olmamız ona duyduğum saygıya engel değil. Kittredge gülüp birasını bitirdi. Bu konuda tam anlamıyla objektif olamıyorsun, öyle değil mi? Emma tam karşı çıkacaktı ki yeterli savunması olmadığını fark edip sustu. Kittredge haklıydı. Konu Jack McCallum olunca objektif olamıyordu gerçekten. Dışarıda sıcak ve nemli bir Houston yaz gecesinde Fly By Night'ın park yerinde durup yukarı baktı. Şehir ışıkları gökyüzünü enikonu bir parlaklığa boğmuştu ama Emma birkaç tanıdık takım yıldızı seçebiliyordu yine de. Cassiopeia'ydı şuradaki, öbürü de Andromeda. 7 kız kardeş de yerli yerindeydi. Bu yıldızlara ne zaman baksa bir yaz gecesi çimenlere uzanmış göğü seyrederlerken Jack'in söylediği sözler geliyordu aklına. Ona aşık olduğunu fark ettiği o ilk an. Gökyüzü hep kadınlarla dolu Emma ve sen de oraya aitsin. Sen de oraya aitsin Jack demişti Emma da ona. Arabasının kapısını açıp şoför koltuğuna oturdu. Elini cebine sokup alyansını çıkardı. İçerinin karanlığında ışıltısını seyretti bir süre. Ve yüzüğün anlattığı 7 yıllık evliliğini düşündü. Bitmek üzere olan evliliğini. Yüzüğü gerisin geri cebine soktu. Sol eli fazla boş, fazla çıplak kalmıştı. Arabayı çalıştırırken buna alışmam gerekecek diye düşündü.
İkinci ayının sonu. Sayfa 37.